Ayrım 31, sayfa 321, bölüm 43, ev ziyareti. Kaja yan yatmış bir halde yatak odasının karanlığına bakıyordu. Az önce bahçe kapısının açıldığını duyduktan sonra şimdi de kulağına dışarıdaki çakıllara basan ayak sesleri geliyordu. Nefesini tutup bekledi. Biraz sonra kapının zili çaldı. Yataktan kalkıp geceliğinin üzerine geçirdi ve pencereye yürüdü. Zil tekrar çaldı. Perdeyi hafif araladı ve iç geçirdi. Sarhoş bir polis memuru dedi yüksek bir sesle. Kaja terliklerini giyip ayaklarını sürüyerek hole gitti. Kapıyı açtı ve kollarını bağlayarak öylece dikildi. İyi akşamlar güzellik gibi bir şeyler geveledi polis. Kaja bir an için sarhoş taklidi mi yapmaya çalışıyor diye düşündü. Yoksa acı ama gerçek hali bu muydu? Bu saatte seni buraya hangi rüzgar attı diye sordu Kaja. Sen attın. Girebilir miyim? Olmaz. Ama çok yalnız hissedersen bana söyleyebilirsin demiştin. Söylüyorum işte yalnızım. Aslak Krogli dedi Kaja. Uyuyordum. Hadi sen de otele git. İstersen yarın sabah kahve içebiliriz. Sanırım şu anda kahveye ihtiyacım var. Sadece 10 dakika. Sonra bana taksi çağırırız olmaz mı? Vakit geçirmek için cinayetlerden ve seri katillerden konuşabiliriz. Ne dersin? Üzgünüm dedi Kaja. Şu anda yalnız değilim. Krongli birden doğrulunca Kaja onun sandığı kadar sarhoş olmadığından şüphelendi. Ciddi misin? O mu var? Şu kafayı taktığını söylediğin polis mi? Olabilir. Krongli ağır ağır konuşarak ''Bunlar da onun mu?'' diye sordu ve kapıdaki kocaman ayakkabıları ayağıyla paspasın yanına itti. Kaja cevap vermedi. Krongli'nin sesinde ''Hayır, daha doğrusu o sesin arkasında şimdiye dek duymadığı bir şey vardı. Düşük frekanslı, zor duyulan, belli belirsiz bir hırıltıya benzeyen bir şey. Yoksa bu ayakkabıları istenmeyen misafirleri korkutmak için sen mi koydun?'' Polisin gözleri güldü. ''Evde kimse yok Kaja, değil mi?'' ''Dinle Aslak. Bahsettiğin şu Harry Hall denen polis bu gece fena rezil oldu.'' Justice'e kör kütük sarhoş gelip kavga çıkardı. Evine bırakmak için bir devriye arabası geldi. Yani bu gece müsait olmalısın, haksız mıyım? Kaja'nın kalbi çarpmaya başladı. Artık geceliğinin altında üşümüyordu. Belki de onu buraya bırakmışlardır dedi. Artık sesi kulağına farklı geliyordu. İmkansız. Beni aradılar ve birisini ziyaret etmesi için onu tepeye çıkardığını söylediler. Ama Rick's hospitala gitmek istediğini öğrenince vazgeçmesi için ikna etmeye çalışmışlar. O da ışıklarda arabadan atlayıp kaçmış. Benim kahvem sert olabilir mi lütfen? Bakışlarındaki yoğun parıltı, Evan kendini iyi hissetmediğinde gözlerinde beliren parıltıyla aynıydı. Aslak git artık. Kirkeven'de taksi vardır. Krongle elini uzattı ve Kaja'ya karşılık veremeden kolunu kavrayıp onu içeri doğru itti. Kaja kurtulmaya çalışırken kolunu beline dolayıp vücuduna sımsıkı sarıldı. Sen de onun gibi mi olmak istiyorsun diye fısıldadı kulağına. Beni bırakıp gitmek mi? Tüm kahrolası kadınlar gibi sen de mi? Kaja inleyip çırpındı ama onun güçlü kollarından kurtulamıyordu. Kaja, kapısı açık duran yatak odasından gelmişti ses. Bu sert ve otoriter erkek sesini farklı bir durumda olsa tanıyabilirdi Krongi. Ne de olsa henüz bir saat önce Justisen'de duymuştu. Bir şey mi oldu Kaja? Krongi onu çoktan bırakmıştı. Fal taşı gibi açılan gözleri ve bir karış açık ağzıyla Kaja'ya bakıyordu. Bir şey yok dedi Kaja gözlerini Krongi'den ayırmayarak. Sadece usta osetli sarhoş bir hödük. Evine gidiyor şimdi. Krongi tek kelime söylemeden bahçe kapısını yürüdü. Dışarı çıkıp kapıyı arkasından var gücüyle kapattı. Kaja içeri girdi, kapıyı kilitledi ve alnını soğuk ahşaba dayadı. Ağlayası vardı. Korkudan ya da şaşkınlıktan değil, ümitsizlikten. Etrafında ne varsa bir bir çöküyordu. Tehlikesiz ve doğru olduğunu sandığı her şey eninde sonunda gerçek yüzünü göstermeye başlıyordu. Aslında bir zamanlar böyleydi bu. Sadece görmek istememişti. Evan haklıydı. Hiç kimse göründüğü gibi değildi ve dürüst ihanetler dışında hayatın çoğu yalan ve hileden ibaretti. Bizim de diğerlerinden farksız olduğumuzu anladığımız gün artık yaşamak istemeyeceğimiz gün olacaktı. Geliyor musun Kaja? Evet. Kaja kaçıp gitmeyi çok istediği kapıdan alnını çekti. Yatak odasına döndü. Ay ışığı perdelere, yatağa, adamın kutlama yapmak için getirdiği şampanya şişesine, çıplak atletik gövdesine ve bir zamanlar Kaja'nın dünyanın en yakışıklısı olduğunu düşündüğü yüzüne vuruyordu. Yüzündeki beyaz lekeler fosforlu bir boya gibi parlıyordu. Adam sanki içinden ışık saçıyordu. Bölüm 44 Çapa. Kaja kapıda dikilip ona baktı. Mikael Belman'a. Dışarıdan görenler için işinin ehli hırslı bir komiser, üç çocuk babası mutlu bir eş ve Norveç'in tüm cinayet soruşturmalarını yürütecek olan yeni Kripos İmparatorluğu'nun müstakbel müdürü olan Kaja Solnes içinse ilk görüşte aşık olduğu, elindeki gücü ve birkaç meziyetini kullanarak Kaja'yı baştan çıkaran adam olan Mikael Belman'a. Onun için kolay bir lokma olmuştu. Ama bu onun değil kendi suçuydu. Hem de fazlasıyla. Ne demişti Harry? Adam evli, karısını ve çocuklarını bırakacağını söylüyor ama yapmıyor, değil mi? Tam üstüne basmıştı. Tabii ki öyleydi. İnsan ne kadar sıradandı. İnanıyordu çünkü inanmak istiyordu. Ölüm korkusunu körelttiği için Tanrı'ya, hayat kavramını güçlendirdiği için aşka inanıyordu. Evli erkeklerin dediklerini ise evli erkekler dedikleri için inanıyordu. Mikail'in birazdan ne söyleyeceğini biliyordu. Yanılmadı. Benim gitmem gerek. Yoksa beni merak etmeye başlar. Kaja iç geçirerek biliyorum dedi. Ve Mikail ne zaman bunu dese aklına gelen o soruları her zamanki gibi sormadı. Neden karını düşünmekten vazgeçmiyorsun? Neden söylediğin şeyi bunca zamandır yapmıyorsun? Şimdi ise yeni soru peyda olmuştu. Neden onun bunu yapmasını istediğimden artık emin değilim. Harry Ricks Hospital'in hematoloji bölümüne çıkarken trabzanlara tutunuyordu. Ter içinde kalmış, donmuştu ve dişleri külüstür bir motor gibi takırdıyordu. Üstüne üstlük sarhoştu. İçi Jim Beam'in sarhoşluğuyla, fesatlıkla ve saçmalıkla doluydu. Sendeleyerek koridorlarda yürüdü. Babasının koridorun sonundaki odasının kapısını görebiliyordu. Bir hemşire nöbet odasından başını kaldırıp ona baktı ve yeniden içeri girdi. Kapıya 50 metre kala hemşire yanında dazlak bir erkek hemşireyle koridora çıkıp önünü kesti. Bu bölümde ilaç bulundurmuyoruz dedi kel hemşire. Bu söylediğiniz sadece koca bir yalan değil dedi Harry. Devrilmemeye çalışıp dişlerini takırdatarak. Aynı zamanda koca bir hakaret. Ben bağımlı değilim. Sadece babasını ziyarete gelmiş bir oğlum. O yüzden lütfen önümden çekilin. Özür dilerim dedi kadın hemşire Harry'nin kusursuz telaffuzunu duyunca epey rahatlamış gibi görünerek. Ama bira fabrikası gibi kokuyorsunuz. Ayrıca ne yazık ki size izin bira fabrikasında bira yapılır dedi Harry. Jim Beam ise Bourbon'dur. Bu yüzden damıtma tesisi gibi koktuğumu söylemeniz gerekiyor Fröken. Çünkü dipnot, Fröken hanımefendi. Erkek hemşire Harry'i dirseğinden tutarak her neyse dedi. Ama eli ters döner dönmez bu kararından vazgeçti. Acıyla inleyip yüzünü buruşturunca Harry onu bıraktı. Harry vücudunu doğrulttu ve adama dik dik baktı. Hemşire gözlerini Harry'den ayırmadan sakince polisi ara Gert dedi. Peltek bir ses, mahsuru yoksa bu durumla ben ilgilenirim dedi o sırada. Sigurd Hartmann'dı bu. Koltuğunun altında bir dosya ve yüzünde dostane bir gülümsemeyle yürüyordu. Benimle beraber ilaçların olduğu yere gelebilir misin Harry? Harry iki kez öne ve arkaya doğru sallandı. Yuvarlak gözlüklü ufak tefek zayıf adama odaklandı. Ardından başını aşağı yukarı oynattı. Altman yürümeye devam ederek bu taraftan dedi. Altman'ın odası kelimenin tam anlamıyla bir depoydu. Penceresi ya da görünürlerde bir havalandırması yoktu. Yalnızca bir masa, bir bilgisayar ve gece nöbetlerinde uyuduğunu ve gereğinde kalkıp uyandığını söylediği açılıp kapanır bir kamp yatağı vardı. Bir de Harry'nin içi çeşit çeşit kimyasal uyarıcılar ve yatıştırıcılarla dolu olduğunu tahmin ettiği kilitli bir dolap. Altman dedi Harry yatağın kenarına oturup dudaklarını tutkalla yapıştırmış gibi yüksek bir sesle ayırarak. Değişik bir soyadım var. Bu soyada sahip tek bir kişi tanıyorum. Robert dedi Sigurd odadaki diğer tek sandalyeye oturarak. Büyüdüğüm küçük kasabada kimliğimi beğenmiyordum. Oradan kaçar kaçmaz senle biten ve fazlasıyla yaygın olan soyadımı değiştirmek için başvurdum. Gerekçe olarak da Robert Altman'ın en sevdiğim yönetmen olduğunu belirttim. Sahiden de öyleydi. Başvurularla ilgilenen memur o gün akşamdan kalma olacak ki talebimi onayladı. Demek ki insan arada adını değiştirip yeniden doğabiliyor. The Player dedi Harry. Gosford Park dedi Altman. Shortcuts. Aa o film bir başyapıttır. Güzel ama abartılıyor. Çok fazla tema var. Kurgu ve yönetmenlik hikayeyi gereksiz yere karmaşıklaştırıyor. Hayat da karmaşık. İnsanlar da karmaşık. Bence tekrar izle Harry. Nasıl gidiyor? Marit Olsen vakasında gelişme var mı? Gelişme mi dedi Harry. Öldüren adam bugün tutuklandı. Vay canına neden kutlama yaptığını şimdi anladım. Altman çenesini göğsüne bastırıp gözlüğünün üzerinden baktı. Açıkçası vakanın ketanomla ilgili bildiğim bilgiler sayesinde aydınlandığını torunlarımı anlatmak için sabırsızlanıyorum. Orası kesin ama katili ele veren şey kurbanlarından biriyle yaptığı telefon konuşması oldu. Zavallılar. Kimler zavallı? Hepsi herhalde. Peki neden babanı bu gece görmek için acele ediyorsun? Harry eliyle ağzını kapadı ve sessizce geğirdi. Bir nedeni vardır dedi Altman. Ne kadar sarhoş olursan ol mutlaka bir nedeni vardır. Gerçi bundan bana ne? En iyisi çenemi kapa. Senden hiç ötenazi yapmanı isteyen oldu mu? Altman omuz silkti. Evet birkaç kez. Anestezi hemşiresi olarak haliyle ilk akla gelen tercih oluyorum. Neden sordun? Babam benden istedi. Altman yavaşça başını salladı. Bu biri için çok ağır büyük. Buraya bu saatte o yüzden mi geldin? Bu işe kurtulmak için mi? Harry'nin gözleri odada alkollü herhangi bir şey aramaya başlamıştı bile. Bir tur daha attı. Af dilemeye geldim. Ona bunu yapamayacağım için. Böyle bir şey için genelde af dilenmez. Kimse bir başkasından canını almasını istememeli. Hele hele öz oğlundan. Harry başını ellerinin arasına koydu. Bir bowling topu kadar sert ve ağırdı. Bir kez yaptım dedi. Altman'ın sesi şoke olmuştan ziyade şaşırmış gibiydi. Ötenazi mi yaptın? Hayır dedi Harry. Yapmayı reddettim. En kötü düşmanım istedi. Tedavi edilemez, ölümcül ve çok ağrılı bir hastalığı vardı. Teni büzülüp onu yavaş yavaş boğuyordu. Skloderma dedi Altman. Onu yakaladığımda kendini bana vurdurmaya çalıştı. Bir kulenin tepesindeydik. Sadece o ve ben. Sayısız insanı öldürmüş, bana ve sevdiklerime zarar vermişti. Kalıcı bir zarar. Silahımı ona doğrulttum. Başka kimse yoktu. Nefsi müdafaa diyebilirdim. Ama tetiği çekip o riski almadım. Onun yerine boğulmasını tercih ettim dedi Altman. Hemen ölmesi onun için bir mükafat olurdu. Evet. Şimdi de aynısını babana yapıyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Acılarından kurtarmak yerine boğulmasına izin veriyorsun. Harry boynunu kaşıdı. Yaşamın kutsallığına ya da o tür saçmalıklara inandığım için değil. Bu düpedüz zayıflık olurdu, korkaklık. Tanrım Altman, burada hiç mi içecek bir şey yok? Sigurd Altman başını iki yana salladı. Harry bunun son sorusuna mı yoksa söylediği diğer şeylerin bir cevap olduğunu anlayamadı. Belki de her ikisiydi. Duygularını hiçe sayamazsın Harry. Sen de herkes gibi doğru ve yanlış kavramları tarafından yönetildiğimiz gerçeğinden kaçmaya çalışıyorsun. Zihninde bu kavramlara dair düşünceler olmayabilir. Ama yine de içine çok derinlere yerleşmiştir. Doğru ve yanlış. Belki çocukken anne ve baban anlatmıştır. Belki büyükannenin okuduğu kıssadan hisleri bir masalda vardır. Belki de çocukken adil olmayan bir olay yaşamış ve bunun üzerine düşünmüşsündür. Yarım yamalak hatırladığım bu şeylerin bileşimi. Altman öne doğru eğildi. Derinlerdeki çapa aslında bunun için uygun bir tabir. Suyun derinliklerindeki çapayı göremezsin ama ne yaparsan yap oradan kıpırdayamayacağını bilirsin. Sadece çapanın etrafında dolaşırsın ve orası senin yuvan olur. Kendini zorla ve bunu kabul et Harry. Çapanın varlığını kabullen. Harry birbirine geçirdiği ellerine baktı. Ama babamın çektiği acı, fiziksel acı insanın katlanması gereken en kötü şey değildir dedi Altman. İnan bana. Ben her gün görüyorum bunları. Ölüm bile en kötüsü değildir. Ölüm korkusu da. Ölüm en kötüsü nedir o zaman? Küçük düşmektir. Onurunu ve haysiyetini kaybetmektir. Üzerindekileri çıkarmak, çevrendekilerden soyutlanmaktır. En kötü ceza budur. Birini diri diri gömmeye benzer. Tek avuntu ise çabuk ölecek olmasıdır. Harry hemşireyle göz gözü geldi. Şu dolapta da mı ortamı ısıtacak bir şeylerin yok? Ayrım sonu sayfa 329.